José Ortega y Gasset, yaşamak çaresiz bir ortamın tutsağı olmaktır demişti. Byung Shul Han aslında olumlanan şiddetle özgürlüğümüzün bir yanılsama olduğunu açıklıyor kitabında. Şiddetin topolojisi, arkaik toplumlardan modern toplumlara kadar şiddetin olumsuz ve açıktan yapılışını saklı olana ve olumlu olana doğru nasıl seyrettiğini inceliyor. Biz elbette burada kitaplar üzerine konuşurken her zaman onları düşünce serüvenimize bir vesile sayarak konuşmaya çalışıyoruz. Hakaret etmek, iftira atmak ya da itibarsızlaştırmak, bütün bunları anlayabiliriz. Sonuçta bunlar olumsuzun şiddetidir. Oysa farkında olmadığımız asıl şiddet olumlu olanın şiddetidir. Aşırı iletişim, düşünceyi açıklamaya zorlama, haber kütlesinin ağırlığı, bunlar olumlu şiddet doğurur. İnsanlar düşünce ve fikir özgürlükleri için hayatlarını feda etmişlerdir. Peki şimdi yaşadığımız ne? Hakimiyet toplumunda kelle almak, güç yani dekapitasyon, gövdeyle başın ayrılması, disiplin toplumundaki deformasyon ve başarı, performans toplumunda depresyon, şiddetin topolojik örnekleri. Shul Han'a göre asıl hedef insanın kendisidir. Byung Shul Han eski çağlardan moderniteye şiddetin açık bir şekilde kendisini ortaya koyuşundan saklı şiddete doğru bir serencamdan bahsediyor. Eski Yunan yaşamındaki cam pazarı ve tanrıların kavgası bir yerde, tamamen kaderci ve umudunu yitirmiş Müslümanlar bir yerdedir. Bu aslında bir Yahudi yakıştırması tabi. Müslümanlıktaki teslimiyetten kaynaklanıyor. Kavram elbette yanlış bir şekilde kullanılmıştır. Müslüman kelimesi çünkü Allah'ın dışında teslimiyet kabul etmeyen aksiyoner bir tavırdır aslında. Bu her şeyi kabullenmişlik, her şeyi doğru sayma nereden geliyor? Başarı ve performans odaklı bir hayat kuşanmak nereden geliyor? Bu bize elbette geç moderniteden gelen bir şey. Bir insan saf objedir artık. Bütün noksanlığına rağmen başkasına ihtiyaç duymayandır. Bir istina içerisinde ihtiyaçsızlık psikolojisinde yaşar. Zombileşmiştir. İnsanlar kendisini artık bir proje nesnesi olarak kabul ediyorlar. Bunun kendilerini özgürleştireceğini, sürekli olumlayarak hayatlarını kurtaracaklarını zannediyorlar. Dıştan gelen şiddeti görmeyiz belki ama bir şekilde kendisi zorun yerine geçen ve kendisini özgürlük kavramı adı altına dikte eden bir içsel dışlanmıştan bahsediyoruz. Başarı ve performans toplumu bu aslında bir sömürü toplumudur. Bu özne kendisini tamamen tüketene kadar devam eder. Son yıllarda zaten bu proje kavramı çokça ön plana çıkmış görünüyor. Gelecekte gerçekleştirilecek bir şey yani. Ama o şimdiden ateşlenmiş ve menziline doğru gidiyor. İnsanın geleceğini ipotek altına alarak. Başkalarının sahip olduklarına sahip olma isteği nedir? Sahiplenme mimetiği. Bu bir taklit. Aynı nesneye yönelen iki arzu. Bu rekabet doğurur. Rakip sözcüğü yani rival etimolojik olarak su yatağının rivus'un bir nevi suyun başını tutmasına dayanıyor. İnsan sözcüğün gerçek manasıyla suyu başkaları arzuluyor diye arzulamaz elbette. Kıskanmanın kökeni belki de böyle bir şey Shul Han'a göre. Mimetik bir mesele yani. Taklidin kökeni de böylece kıskanma olabilir. Arapçada rakabe köle demek ayrıca. Rakip zaten buradan geliyor. Birbirini tüketerek meydana gelen psikolojik kölelik, rekabet, denetleme ve kontrol mekanizması. Burada kurban meselesi de akla gelebilir. Tabi bu uzun bir hikaye. Kurbanın şiddeti azaltma girişimlerinden bahsedebiliriz. Bir şekilde Habil ve Kabil kıssası da hatırlanabilir. Kabil'in öfkesini hatırlarsak bu tipik bir şiddet. Habil ise işte sen beni öldürmek için elini kaldırsan da ben seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım karşılığı verir. Şiddet elbette güç demek. Arkaik bir kültürde şiddet bu kadar iktidar içermiyor. Buradaki şiddet yine kıskanmaya dayalı sanki. Biz ve ötekilerin yarattığı şiddete bakmak lazım. Biz dediklerinin zıttı ötekiler. Bir grup ya da kabile nasıl kimlik kazanacak? Elbette bir ötekinin varlığıyla. Ama bu ötekiyle savaş devleti fesheder. Sürekli savaş olmaz yani. Sürekli savaşanlarda yani arkaik toplumlarda devlet ricali mekanizma olarak çalışmaz. Devlet çünkü karmaşık ve kompleks bir yapıdır. Savaş toplumu ise basittir. İnsanlık savaşmamak için kendisine yasalar kuşanır. Mesela Yahudiler gittikleri her yere Tevrat'la gittikleri için kendi içlerinde kendilerine mündemiş bir toplum yaratabilmişlerdir. Belirlenen değil, belirleyici olmuşlardır. İnsan ölüm düşüncesini sürekli unutmaya çalışan bir varlıktır. En büyük icadı olan kapitalist sermaye oluşumunu da buna göre inşa eder. Kapitalist ekonomi hayatı mutlaklaştırır. Daha çok biriktirmenin ve sermayenin daha çok yaşama yeteneği getireceğine inanmıştır. Bu nedenle kapitalist modern toplumlar mezarlıkları şehrin dışına yaparlar. Sermayenin en büyük düşmanı ölümdür çünkü. Sınırlı yaşamına karşı sermaye zamanı biriktirir. Hayatı yaşamak için ölüme yer açmak zorunludur. Sigmund Freud diyor ki, hayatı yaşamak istiyorsan ölüme hazırlan. Aslında ölüm düşüncesi bilinç dışı olarak her gün tepemizdedir. Bunu biz biliriz ama dillendirmeyiz. Bir hükümdar ya da dinin kuralları olumsuzun şiddetine dayalıdır. Görülür ve bilinir. Ortadadır. Hakimiyetini kısasa göre şekillendirir. İçinde yaşadığımız toplumsa tam bir klinik vakadır. Bütün her şeyi olumlar. Gücün medyası denilen şeyin organize ettiği bir saklı şiddet tatbik eder. Tezahürü ise depresyondur.